İnsan ve Davranışı, Doğan Yüceloğlu. 3. kaset B100'ü, sayfa 63. Beyin yapıları, hipotalamus gibi birçok nükleusun bir araya gelmesi sonucu oluşur. Nöron gövdesi, gruplaşması beynin ya da omuriliğin dışında oluşmuşsa bu gruplaşmaya ganglion adı verilir. Örneğin insan omurgasının her iki yanında ona paralel iki ganglion dizisi vardır. Gruplaşma akson veya dendritler düzeyinde olur. Beynin veya omuriliğin içinde akson veya dendrit gruplaşması olmuşsa buna akson grubu yani trakt adı verilir. Akson veya dendrit gruplaşması beynin ya da omuriliğin dışında ise buna sinir yani nerv adı verilir. Örneğin görsel sinir retinada gruplaşmış olan nöron gövde aksonlarının bir araya gelmesinden oluşmuştur. Aksonlar miyelinle kaplıdır ve miyelin kılıfının rengi beyazdır. Nöron gövdelerinin rengi ise gridir. En yoğun hücre gövde gruplaşması beyinde olduğundan beynin rengi grimsidir. Ve bundan dolayı insan beyin kabuğundan sık sık gri madde olarak söz edilir. Yan başlık. Getirici, götürücü, birleşici ve birleştirici gruplar. Bir diğer türden nöron gruplaşması da mesajların hangi yönde gittiği ile ilgilidir. Örneğin hücre gövdeleri gözde, kulakta, deride ve diğer duyu organlarında oluşan fiziksel enerjiyi sinirsel enerjiye çevirdikten sonra beyine getirirler. Ondan dolayı bu gruplara getirici, afferent gruplar adı verilir. Götürücü yani efferent gruplar beyinde ve omurilikte oluşan mesajları kaslara ve iç salgı bezlerine götürürler. Getiriciler dış dünyayı algılamamıza, götürücüler ise algıladığımız dünyayı tepkide bulunmamıza olanak sağlarlar. Getirici ve götürücü nöron grupları arasındaki bağlantı omurilik düzeyinde kurulmuşsa uyarıcıya refleks olarak tepkide bulunuruz. Böyle bir davranış sürecinde düşünce yer almaz. Bunun en güzel örneğini patella refleksini ölçmek için doktor çekiciyle dizimize vurduğu zaman görürüz. Sayfa 64. Beyin düzeyinde meydana gelen bir bağlantı karmaşık yapıları gerektirir. Bu türden bağlantılar istemli olarak yaptığımız davranışların altında yatar. Başka bir deyişle hareketlerimize düşüncenin denetimini getirir. İç nöronlar adı verilen birleştirici gruplar, getirici ve götürücü nöron gruplarını birbirleriyle ilişki içine sokar ve birleştirirler. Bu gruplar, getirici gruplardan gelen mesajları derler, toplar, bütünleştirir ve koordine ederler. İnsan beynindeki nöronların büyük bir kısmı bu tür birleştirici nöronlardır. Yani interneuron, İngilizcesi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi basit reflekslerin ötesindeki insan davranışları birleştirici nöron gruplarının faaliyetini gerektirir. 5. 5. alt ana başlık. 3. düzey. Sinir sistemi. Sinir hücresinin yapısını ve sinir hücre gruplarının işlevlerini gözden geçirdikten sonra şimdi sinir sistemini gözden geçirebiliriz. Sinir sistemi ayrı bir bütün olarak çalışır. Ancak bu bütünü kısımlarını ayırmak ve her bir kısmı ayrı ayrı incelemek sinir sistemini anlamamız bakımından daha uygun olur. Şekil 2.9'da sinir sisteminin kısımlarını şematik bir çizimini bulacaksınız. Şimdi bu şekli açıklamak istiyorum. Şekil 2.9. Şeklin başlığı sinir sisteminin organizasyonu. Bu bir şema. En başta sinir sistemi var. Sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi, bedensel sinirler ve ganglion ve otonom sinirler ve ganglion olmak üzere iki kola ayrılmış. Otonom sinirler ve ganglion da kendi içinde sempatik sistem ve parasempatik sistem olarak ikiye ayrılmış. Merkezi sinir sistemi ise kendi içinde omurilik ve beyin olarak ikiye ayrılmış. Beyin yine kendi içinde arka beyin, orta beyin ve ön beyin olmak üzere üçe ayrılmış. Arka beyin, beyincik, pons ve medulla adlı üç gruba ayrılmış. Arka beyin, beyin ve orta beynin her ikisine birden beyin sapı adı verilmiş. Ön beyin de kendi içinde serebrum ve beyin kabuğu, limbik sistem, talamus ve hipotalamus olarak dörde ayrılmış. Şema burada son buluyor. Ana metinden devam ediyoruz. Sayfa 65. Çizimde de belirtildiği gibi sinir sistemini çevresel ve merkezi sinir sistemi olmak üzere iki temel kısma ayırmak olanağı vardır. Çevresel sinir sistemi, duyu organlarını, kasları, iç salgı bezlerini ve iç organları omurilik ve beyinle ilişki haline sokan nöronlardan oluşur. Bu nöronlar merkezi sinir sistemine bilgi getirirler ve burada verilen kararları uygulamak üzere kaslara sinirsel emirler götürürler. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur ve insan sinir sistemindeki nöronların çoğunluğuna sahiptir. Merkezi sinir sistemi insan bedeninin davranış ve işlevlerinin tümünü koordine eder ve bütün halinde işlemesini sağlar. Yan başlık: çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi sayesinde dış dünyada olup bitenleri duyu organlarına bağlı nöronlar aracılığıyla beyne aktarım olanağı doğar. Beyin, sinirsel verileri değerlendirdikten sonra yine çevresel sinir sistemine bağlı nöronlar aracılığıyla kaslara emirler vererek dış dünyayı etkilememizi olanak sağlar. Çevresel sinir sistemini oluşturan nöronlar yalnız dış dünyadan değil, vücudun içindeki iç dünyadan da bilgi verir ve beyin aynı dış dünyayı etkilediği gibi emirler göndererek iç organların çalışmalarını da düzenler. Çevresel sinir sisteminin dış dünyayla ilgili kısmına bedensel yani somatik bölüm, iç organlarla ilgili kısmına da otonom yani autonomik bölüm adı verilir. Çevresel sistemin somatik bölümü, daha önce kısaca yukarıda sözünü ettiğimiz geçici yani afferent ve götürücü efferent nöronlardan oluşur. Getirici ve götürücü nöronlar birbirlerine ters yönde sinirsel akımlar ilettikleri halde aynı sinir demeti içinde birlikte yer alırlar. Getirici nöronlar hasara uğrarsa nöronların bağlı olduğu duyumlarda bir azalma veya bozulma hissedilir. Örneğin koklama nöronlarında hasar olduğu zaman koku alma duyusunu kaybederiz. Öte yandan götürücü nöronlar hasara uğrarsa o nöronların hizmet ettiği kaslarda felç durumu görülür. Nöronlarda yapısal bozukluklar oluşmuşsa, vücut yeni nöron yapamadığından felç hali sürekli olur. Karakaş, 1990, çevresel sinir sisteminde rejenerasyon olduğunu, sinir liflerinin yeniden uzayabileceğini belirtir. Çevresel sinir sisteminin otonom bölümü, iç organlara giden bir sinir ağı oluşturur. Otonom sinir sistemi, iç salgı bezlerinin düz kasların ve kalbin işleyişinden sorumludur. Düz kaslar kan damarlarında, midede, bağırsak cidarlarında, düz kaslar kan damarlarında, midede, bağırsak cidarlarında ve başka iç organlarda mevcuttur. Bu sisteme otonom denmesinin nedeni onun beyin kontrolünden bağımsız olarak otonom bir şekilde çalışmasıdır. Kalp çalışması, terleme ve bağırsak hareketleri biz farkında olmadan beynimizin denetiminden bağımsız olarak çalışmaya devam ederler. Otonom bölüm kendi içinde sempatik ve parasempatik sistem olmak üzere iki kısma ayrılır. Sempatik sistem genelde iç organların çalışmasını hızlandırıcı yönde etkiler. Parasempatik sistem ise tam aksine iç organların çalışmasını yavaşlatıcı yönde bir etkide bulunur. Sayfa 66. Herhangi bir nedenle korkarak kaçmaya hazırlanan bir kişinin karaciğeri kana bol miktarda şeker akıtır. Kan damarları genişler, kalp atışı hızlanır. İç organlardaki değişiklikler sempatik sistemin etkisi altında ortaya çıkar. Tehlike geçip kişi rahatladığı zaman parasempatik sistem aynı organları ters yönde etkiler ve kişiyi normal dinlenme haline getirir. Sinirin ve uyku sırasında parasempatik sistemin etkinliğini arttırır. Çevresel sinir sisteminin kısımlarını gördükten sonra şimdi özet olarak merkezi sinir sistemine bakalım. Merkezi sinir sistemi, yan başlık: beyin ve omurilik. Omurilik, parantez içinde spinal cord, parantezi kapatıyoruz, kalın bir kabloyu andırır ve omurga kemiklerinin oluşturduğu kanal içinde yer alır. Omurilikte hem beyinden kaslara hem de duyusal alıcılardan omuriliğe ve beyine mesaj götüren sinirler vardır. Ayrıca gelen uyarıcının türüne ve hangi duyu organından geldiğine göre omurilikteki nöron bağlantıları refleks türünden tepkilere imkan sağladıkları gibi beyinle sürekli bağlantı kurup bilinçli olarak davranışta bulunmamıza da olanak sağlarlar. Vücudun çevresinde olup bitenleri omurilikten geçen nöronlar beyine iletir. Sayfa 67. İnsanoğlu doğumunda yaşamı boyunca sahip olabileceği maksimum sayıdaki nöron hücrelerinin tümüne sahiptir. Çocuk henüz anasının karnında fetüs durumundayken bir tüp biçiminde başlayan sinir sistemi, çocuk doğuma hazır hale geldiğinde sinir sisteminin temel yapılarını gösterecek biçimde gelişimini tamamlamıştır. Çocuk doğduktan sonra sinir sisteminde yeni hücreler oluşmaz. Buna karşılık var olan nöronlar gelişirler, birbirleriyle yeni dendritik ve sinaptik bağlantılar kurarlar. Miyelin tabakasıyla yakınlaşır ve sinir sistemindeki bu gelişme çocuğa daha karmaşık ve daha hatasız davranışlar yapabilme olanağı verir. Yetişkin insandaki beyin hem yapı hem de işleyiş bakımından yeni doğmuş bir bebeğin beynine göre daha gelişmiştir. Alt ana başlık 6. Beyin. Bilgisayar yapımında kullanılan mikroprosesörler son yıllara... Affedersiniz, bu cümleyi baştan alıyorum. Bilgisayar yapımında kullanılan mikroprosesörler son yıllarda o kadar küçülmüştür ki 30 sene önce bir binanın bütün katını boydan böyle dolduran bir bilgisayar düzeninin fonksiyonlarını bugün çanta gibi elde taşınabilen tek bir bilgisayar yapabilmektedir. Mikroprosesör yapımı çok gelişse ve şimdikinden 1000 kat daha küçük yapılabilecek dahi olsa insan beyninin kapasitesini temsil edecek güçteki bir bilgisayarın yer küresinden daha büyük hacimde olacağı hesaplanmıştır. İnsan beyni bilebildiğimiz kadarıyla evrendeki en karmaşık fiziksel yapıdır. Şu anda kitabı okumayı bırakın ve çevrenize bir bakın. Çevrenizde gördüğünüz eşyaların, üzerinizdeki giysilerin, kullandığınız aletlerin, birbirinizle konuşmak için kullandığınız dilin temelinde hep insan beyni vardır. Bilim, teknoloji, sanat, din, savaş, barış, üretim ve tüketim hep beynimizin işlevlerinin bir ürünüdür. Beyin kendi kendini laboratuvarda incelediği gibi kendi kendini yok edecek intihar kararı vererek tabancanın tetiğini çekecek parmağı ölüm emrini de verebilir. Beyin araştırmaları son 20 yılın en aktif araştırma alanını oluşturmuştur. Buna rağmen şu anda beyin hakkında bilebildiklerimiz henüz bilmediklerimizin yanında çok azdır. Beynin sırlarını araştırmak birçok bilim adamı tarafından insan olduğunun doğasını araştırmak anlamına gelir. Önümüzdeki yıllar beyin yapısı ve çalışmasıyla ilgili önemli keşiflerle gebedir. Yan başlık. Beyin araştırmalarında kullanılan teknikler. Beynin yapısını ve işlevlerini incelemeye başlamadan önce beyin araştırmalarında kullanılan belli başlıkları kısaca gözden geçirelim. Tekniklerinden biri uzun süredir kullanılan beynin değişik yerlerini çıkartmak veya tahrip etmek tekniğidir. Diğer bir yöntem, beynin değişik bölgelerini kimyasal veya elektriksel olarak uyarmaktır. Birey, değişik faaliyetlerde bulunurken, beynin ürettiği elektromanyetik dalgaları ölçme tekniği de son yıllarda sık sık kullanılan araştırma yöntemlerinden birini oluşturur. Beyin zedelenmelerinin davranış bozukluklarına yol açtığına dikkat eden bilim adamları, hayvanların beyinleri üzerinde ameliyat yapıp, beynin değişik bölgelerini tahrip edilen bölgeler ile davranış arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırmışlardır. Sayfa 68. Bu tür araştırmalarda önceleri hayvanın beyninin bir kısmı kesilip çıkartılıyordu. Bu yöntemle beynin iç kısımlarının işlevini bulmak zordu. Çünkü dış kısmı tahrip etmeden iç kısma ulaşmak hemen hemen imkansızdı. Ayrıca ameliyatla kesilip çıkartılan beynin kısmı kullanılan tekniğin zorunlu sonucu olarak oldukça büyük olmakta ve bu nedenle daha küçük alanlarda bulunan özelleşmiş beyin işlevlerini incelemek zorlaşmaktaydı. Bu sıkıntıları yok etmek için elektrikle yakma tekniği geliştirilmiştir. Elektrikle yakma yönteminde beynin daha önceden belirlenen bir noktasına elektrik teli uzatılır ve akım verildiğinde telin ucundaki ısı beynin o kısmını tahrip eder. Bu teknik ameliyat tekniğine göre daha belirgin bir noktanın işlevini inceleme olanağı verir. Bilim adamlarının ilgilendiği sorular aşağıda verilen sorulara benzer. Ameliyatla çıkartılan ya da elektrikle yakılıp tahrip edilen beyin kısmı hayvan davranışlarında ne gibi değişiklikler ortaya çıkarır? Ortaya çıkan yeni davranışta zaman içinde ne gibi değişimler gözlenir? Davranışta gözlenen ve beyindeki tahribata bağlı olan değişiklikler yeni bazı öğrenmelerle ortadan kaldırılabilir mi? Teitelbaum adında bir psikolog, bu yöntemle fareler üzerinde yaptığı araştırmada hipotalamusun belirli bir noktasını tahrip edince farenin çok yemeye başladığını ve aşırı ağırlık kazandığını gözlemlemiştir. Teitelbaum adının harflerini vermek istiyorum. T-E-I T-E-L-B-A-U-M. Devam ediyoruz. Aynı araştırmacı bir başka farenin hipotalamusunun o noktaya yakın başka bir yerini tarif ettiğinde farenin iştahının tamamen ortadan kalktığını görmüştür. Fare açlıktan ölmüş, ölecek duruma geldiği halde verilen yiyeceğe ilgi göstermemiştir. Teitelbaum 1975. Teitelbaum'un araştırması beynin değişik bölgelerinin yemek yeme ve iştah gibi belirli davranışlarının temelinde yattığını göstermiştir. Türkiye'de sıçanlar üzerinde Karakaş ve Ungan'ın yaptığı bir dizi araştırmalar, hipotalamusun açlık ve tokluk merkezlerinden elde edilen beyin potansiyellerini incelemiş ve bu potansiyellerin açlık ve tokluk hallerine göre değişimlerini ortaya koymuştur. Parantez içinde Karakaş ve Ungan 1982, 84, 88, Ungan ve Karakaş 1989. Parantezi kapatıyoruz. Bu gözlemleri hemen yaygınlaştırıp kesin bir genellemeye gitmekte acele etmemeliyiz. Çünkü başka araştırmacılar beynin bazı bölgelerinde yapılan hasar sonucu ortaya çıkan davranış bozukluklarının yeni öğrenme teknikleri ve ilaç tedavisiyle ortadan kaybolduğunu gözlemlemişlerdir. Beyin araştırmalarında kullanılan diğer bir yöntem olan beyinli elektriksel uyarma tekniği şöyle uygulanır. Hayvanın beyninin önceden belirlenen bir noktasına elektrot sokulur ve elektrotta düşük derecede elektrik akımı verilir. Beynin doğal uyarılma potansiyeli civarında akım verildiğinde kendi doğal uyarılmasıyla elektrottan gelme uyarılmayı beyin ayırt edemez. Bir anlamda beyin aldatılmaktadır. Elektrot uyarılmasında beyin normal tepkide bulunur ve hayvan belirli bir davranış gösterir. Bu teknikle hayvanın beynini tekrar edemeden beyin kısımlarının işlevlerini inceleme olanağı doğar. İnsanlarda hayvanlar üzerinde yapıldığı türden denemeler yapmak yasal ve ahlaki yönlerden imkansızdır. Fakat bazı hastaların beyin kortekslerinin bozukluklarını keşfedebilmek için elektriksel uyarılama tekniği kullanılır. Sayfa 69. Ameliyat sırasında beyin kabuğu hafif voltajla uyarılmış hastalar değişik yaşantılardan söz etmişler ve uzun zamandır hatırlamadıkları çocukluk hatıralarını dile getirmişlerdir. Ortaya çıkan hatıralar besbelli ki beynin uyarılan kısmında depolanmıştır. Bu hatıralar son derece canlı ve ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Beyni kimyasal uyarma tekniği ise hayvanın beynine ince bir boru sokularak uygulanır. İnce boru beynin çalışmak istenen yerine gelince başka bir kılcal boru ilk borunun içinden sarkıtılır ve istenen noktaya geldiğinde içindeki kimyasal madde boşaltılır. Bu teknik sinaptik aralıktaki biyokimyasal maddelerin beyni ve dolayısıyla davranışını nasıl etkilediğini incelemek için kullanılır. Kimyasal maddenin beyni etkileyişi, elektriksel uyarıcının etkileyişinden daha uzun sürer ve araştırmacıya ortaya çıkan davranışı daha iyi gözleme olanağı verir. Elektriksel uyarma yöntemi gibi bu yöntemde beyinde sürekli bir zedelenme ortaya çıkarmadığından ameliyat yöntemine yeğlenir. Beyindeki nöronların ürettiği elektriksel enerjiyi kaydetme yöntemiyle yapılan araştırmalar gittikçe artmaktadır. Beynin ürettiği elektriksel enerji, beynin çalışışıyla ilgili fikir verir. Elektroensefalograf adı verilen alet, beyin dalgalarını tespit eder. Şakaklara, alına ve kafanın çeşitli yerlerine konan elektrotlar, aldıkları elektrik enerjisini kaydedici alete getirirler ve bu alet elektriksel dalgalanmaları sürekli almakta olan bir kağıt üzerine çizer. Çıkan çizime elektroensefalogram adı verilir ve kısaca EEG harfleriyle gösterilir. Dipnot. Elektro, eski Yunanca elektron kelimesinden türemiştir ve elektrik akımının anlamına gelir. Ensefalo, eski Yunanca enkephalos kelimesinden türemiştir ve beyin ile ilgili anlamına gelir. Gram, eski Yunanca'da gramma kelimesinden türemiştir ve yazılan ya da çizilen anlamına gelir. Devam ediyoruz. Kitabın daha ileriki bölümlerinde uyuma, rüya ve uyanıklık hallerinde EEG'nin ne gibi özellikler gösterdiğini ayrıntılarıyla ele alacağız. Epilepsi yani sara nöbetleriyle ilgili çalışmalar EEG'nin keşfinden önemli ölçüde yararlanmıştır. Beyindeki nöronların elektriksel faaliyetlerini ölçmek mikroelektrotların keşfiyle daha ilerlemiştir. Milimetrenin binde bir büyüklüğünde olan mikroelektrotlar beynin tek bir nöronuna yerleştirilir ve böylece yalnız o nöronun elektriksel faaliyetini gözlem alanına doğar. Bu yöntem beyin araştırmalarının doğasını büyük ölçüde etkilemiştir. Son yıllarda yapılan beyin araştırmaları mikroelektrotlar kullanarak beynin yapısı ve işlevleriyle ilgili daha ayrıntılı ve özel bilgiler ortaya çıkarmıştır. Sayfa 71. Yukarıda kısaca özetlediğimiz araştırma türlerini tıp biliminin nöroloji dalında uzmanlaşmış bilim adamları kadar fizyolojik, psikoloji dalında uzmanlaşmış psikologlar da uygularlar. Fizyolojik psikoloji, gelişmiş üniversitelerdeki psikoloji bölümlerinin en önemli kısmıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da değişik üniversitelerde bu dalda doktora derecesi verilir. Ülkemizde psikoloji bölümleri henüz gelişen ve yeni kuruluşlardır. Bazı üniversitelerde psikoloji bölümü, bu üniversitelerdeki tıp fakültesiyle sıkı işbirliğinde girerek deney yapmak için laboratuvar olanakları yaratmıştır. Bu bölümlerde fizyolojik psikoloji alanında araştırmalar yapma olanağı vardır. Nitekim 1990'da Silal Karakaş, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde fizyoloji psikoloji laboratuvarı kurmuştur. Karakaş ile Unga'nın farelerin hipotalamus üzerinde yaptıkları çalışmalarda araştırma tekniği olarak beyin içine yerleştirilen derin elektrotlarla bir beyin faaliyeti olan uyarılma potansiyelinin kaydı kullanılmıştır. Son çalışmasında Karakaş, 1990, insanlarda bilişsel potansiyelleri incelemiş ve yüzey elektrotlarla kayıt tekniğini kullanmıştır. Yan başlık, beynin temel yapıları. Beyin araştırma tekniklerini kısaca gözden geçirdikten sonra şimdi beynin 3 temel yapısını incelemeye başlayabiliriz. Arka beyin yani hind brain, orta beyin mid brain ve ön beyin forebrain. İlk önce arka beyni oluşturan kısımları gözden geçirelim. Yan başlık arka beyin. Arka beyin medulla, cerebellum ve pons'tan oluşur. Medulla omuriliğin beyinle bağlantı yaptığı yerdeki şişkinliğe verilen addır. Bu şişkin kısım, otonom sinir sisteminin kalbin atışını, nefes almayı ve kan basıncını denetleyen nöronlarını içerdiği gibi, omuriliğin çevresinde öbeklenen sinir hücrelerinin uçlarının beyne girdiği noktayı da oluşturur. Omuriliğin içinden geçerek beyne giden, götüren nöronlarla, beyinden omuriliğe giden, getiren nöronlar, medulladan geçerek beyinle bağlantı kurarlar. Cerebellum veya beyincik, beynin evrimleşmesinde ilk adımlardan birini oluşturur. Omuriliğin beyinle birleştiği yerde birbiri üzerine katlanmış ve kırışmış ufak bir yapıdır ve beyin yarık kürelerinin her ikisinin arka alt kısmına sokularak saklanmıştır. Beyinle ilgili şimdiki bilgilerimizin çerçevesinde beyincin görevi kas faaliyetlerimizi koordine ederek hareketlerimiz düzgün ve akıcı bir hale getirmektir. Sayfa 72. Hayvanlar üzerinde elektriksel uyarılma ile yapılan araştırmalarda beyincin değişik noktaları uyarılan hayvanların beden duruşlarını değiştirdikleri, kas spazmları gösterdikleri, ajitasyon içinde kendi çevrelerinde dönmeye başladıklarını gözlenmiştir. İnsanların cerebellumunda bozukluklar olursa bu kişiler ayakta durmakta zorluk çekerler ve dengelerini koruyamazlar. Arka beynin bu kısmını inceden ipliği geçirirken, ameliyat yaparken, piyano çalarken, bisiklete binerken gerekli koordinasyonları kullanırız. Pons veya köprü denen kısım beyincin iki lobu arasındaki ilişkiyi kurar. Solunumla ilgili nöronlar burada yer alır. Orta beyin, yan başlık. Orta beyni ve arka beyni birbirine oranla beyin yani midbrain birleştirir. Birbirine orta beyin birleştirir. Orta beyin nispeten küçük bir yapıya sahiptir. Orta beyinde işitme ve görme ile ilgili önemli işlevler gören nöronlar vardır. Bu bölüm aydınlığa veya ışık kaynağına yönelmemizi sağlar. Beynin bu kısmı evrimsel gelişmede ilk gelişen yapılardan biridir. Beyin sapı yani brain stem, beynin her üç kısmıyla arka beyin, orta beyin ve ön beyinle ilişki halinde olan bir yapıdır. Omurga kemiklerinden çıkan omurilik beyine girerken beyin sapçığını oluşturur. Evrimsel açıdan bakıldığında beyin sapçığı beynin en eski yapısını oluşturur ve bütün omurgalı hayvanlarda bulunur. Beyin sapında olan nöron faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu düşüncenin kontrolü altında olmayan otomatik refleks hareketlerdir. Evrim basamağı yükseldikçe beyin sapından beynin üst kısımlarına giden nöronların sayısı artar. Bu yeni bağlantılar sayesinde refleks hareketlerimizin farkına varmaya başlarız. Retiküler aktivasyon sistemi, yani RAS, yapısı tam olarak anlaşılmamış bir kısımdır. Son derece karmaşık ilişkileri içeren nöronlardan oluşur ve beynin her üç yapısıyla da ilişki halindedir. Sayfa 73. Temel işlevinin uyanıklık ve dikkat derecesini ayarlamak olduğu gözlenmiştir. RAS, dışarıdan gelen uyarıcılara göstereceğimiz dikkat derecesini belirleyerek uyanık durumdan uykuya, uyku durumundan uyanık duruma geçmemizi sağlayabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda uykudaki hayvanın RAS uyarılınca hayvan uyanmış, uyanık hayvan daha da dikkatli duruma gelmiştir. RAS'nin bazı bölümleri tahrip edilen hayvan sürekli baygın kalmış, derin uykudan hiç uyanmamıştır. Bu sayfalarda bir takım beyin şekilleri var. Ben size burada bir tanesinin beyin tamamen almış bölümleriyle birlikte bunların isimlerini vermek istiyorum. Beyin küreleri üzerinde cerebrum, beyin kıvrımlarını evveler at ve diğer bölümler caudate nucleus, thalamus, orta beyin, putamen ve globus, pallidus, hipokampus, pons ve arka beyin, cerebellum, omurilik, hipofiz, koklama çıkıntısı, görme kiyazmı, hipotalamus, amigdala. Devam ediyoruz. Sayfa 74. Yan başlık. Ön beyin. Ön beyin, talamus, hipotalamus ve limbik sistem, cerebrum ve beyin kabuğundan oluşur. Sinir sisteminin diğer kısımları gibi ön beyinde simetrik bir yapıya sahiptir. Cerebrum evrimleşmede son basamaklardan birini gösterir. İlki hayvanlarda bulunmaz. Hayvanın evrim basamağında bulunduğu yerle cerebrumun karmaşıklık derecesi birbirine paralel gider. Sinir sistemindeki ağırlığın artması cerebrumun gelişmesinden dolayıdır. İnsanlar gövde ağırlıklarına oranla en büyük beyne sahiptirler. İnsanlarda bulunan her 4 nörondan 3'ünün cerebrumla ilişkisi vardır. Talamus, duyu organlarından gelen nöronların beyin kabuğuyla olan ilişkisini sağlar. Talamusun belirli bir kısmı gözden gelen uyarıcıları alır ve beyin kabuğunun görme ile ilgili bölgesine yansıtır. Başka bir kısmı kulaktan gelen sinirsel uyarıcıları işitme ile ilgili beyin kabuğu bölgesine iletir. Talamustaki 3. diğer bir bölgenin işlevi, omurilikten gelen nöronları beyin kabuğunun dokunma ve bedenin durumunu algılama ve ilgili kısımlarına yansıtmaktadır. Hipotalamus, talamusla hipofiz salgı bezinin arasında yer alır, son yıllarda en fazla araştırılan beyin kısımlarından biridir. Büyüklüğü küçük bir kesme şeker kadar olmasına rağmen gördüğü işlemler son derece önemli ve değişiktir. Hipotalamus, heyecanların ve arzuların denetlendiği merkezdir. Cinsel davranış, yeme ve içme bu merkezi denetlenir. Parantez içinde hipotalamusla ilgili Teitelbaum'un 1975 ve Karakaş'ın 1982, 1984, 1988 araştırmalarını hatırlarsanız. Hipotalamus'u zedelenen bir farenin sürekli yiyerek şişmanlaşması, bir başkasının ise yeme arzusunu kaybedip açlıktan ölse bile yiyeceği ilgi göstermemesi. Parantezi kapatıyoruz. Vücut sıcaklığındaki değişiklikleri fark eden ve beden sıcaklığını normal tutabilmek için önlemler alan merkez hipotalamus'ta bulunur. Saldırganlık duygusu ve saldırganlık ifadesi, uyanıklık ve uyku davranışı, iç salgı bezlerinin çalışmasını denetleyen süreçlerin işleyişi yeni hipotalamus'ta yer alır. Hipotalamus'ta yer alan hipofiz salgı bezi, orkestra şefi gibi bedende yer alan diğer iç salgı bezlerinin çalışmalarını denetler ve onların birbirleriyle uyum içinde işlemesini sağlar. Limbik sistem, beyin sapının yukarı kısmıyla ön beyin arasında yer alan nöron ağından oluşur. Heyecan nişantası, saldırma ve kaçma davranışlarıyla ilişkisi vardır. Limbik sistemin bir kısmının heyecanları yatıştırıcı bir işlevi vardır. Başka kısımları ise tam aksine heyecanları kamçılar. limbik sistemi reddedilen bazı kısımları kızgınlık ifade eden davranışlar ortaya çıkarırken, diğer kısımları korku davranışını ortaya çıkarır. Limbik sistemlerinde tahribat olan hastalar, eğer dikkatleri hafif dağılırsa, biraz sonra ne yapacaklarını hatırlayamazlar. Bu, limbik sistemin bellek fonksiyonlarıyla da ilgili olduğunu gösterir. Serebrum insanın en gelişmiş beyin yapısıdır. Beyin sapının üstünde açılmış büyük bir çiçeği andırır ve beyin üstünü tümden örter. Serebrumu örten girintili çıkıntılı yüzeye serebral korteks veya beyin kabuğu adı verilir. Bu, derin girintileri ve katlanmaları olan vadiler ve oluşturan bir kabuktur ve serebrumun en önemli kısmını oluşturur. Derinliğe bağlı olarak vadilere yarık veya oluk adı verilir. Sayfa 75. En önemli yarık önden arkaya giden ve serebrumu iki yarık küreye ayıran yarıktır. Onun sağında ve solunda kalan kısımlara beyin yarık küreleri adı verilir. Yarık küreler simetriktir. Yapıları itibariyle birbirlerine büyük ölçüde benzerler. İki beyin yarık küresinin korpus kallozum adı verilen ve liflerden oluşan kalın bir kabloyu andıran bağ birleştirir. Korpus kallozum, beynin iki yarık küresinin birbirleriyle ilişkisini sağlar. Böylece yarık küreler birbirlerinin ne yaptığından haberdar olur. Evrimleşmenin ilk etkisinin en iyi serebrumda, özellikle beyin kabuğundaki kırışıklıkların ve vadilerin sayısının artmasında gösteririz. En basit serebrum memeli bir omurgalı olan farelerde bulunur. Bunun biraz daha karmaşığı tavşanda kendini gösterir. Köpeğe, maymuna ve nihayet insana geldiğimizde serebrum ve beyin kabuğu gittikçe büyüyüp kıvrımlaşarak en gelişmiş bir duruma ulaşır. En büyük beyin kabuğu katlanmaları insanda kendini gösterir. Beyin kabuğunun kıvrımlaşması ve kendi üzerinde katlanması daha büyük bir beyin kabuğunun ufak bir hacme sığmasını sağlamıştır. İnsan beynine dışarıdan baktığımızda onun gerçek yüzeyinin ancak üçte birini görebiliriz. Üçte ikisi katlanmıştır. Kırışıklıklar ve yarıklar olmasaydı aynı yüzeydeki beyin kabuğunu sığdırabilmek için daha büyük bir kafatası taşımamız gerekirdi. 7. Alt ana başlık 7. Beyin kabuğu ve davranış. Beyin kabuğunu kendi başına incelemek gerekir. Çünkü insan davranışını etkileyen en önemli süreçler burada yer alır. Beyin kabuğu, daha önce de söylediğimiz gibi, beynin en evrimleşmiş kısmını oluşturur. Sayfa 76. Beyin yarık küresinin her biri 4 loba, yani kısma ayrılmıştır. Merkez, oluk, alın lobunu çeper, lobundan ayırır. Yanlamasına oluk, şakak lobunu alın ve çeper lobundan ayırır. Ense lobunu ayıran bir yarık yoktur. Beyin yarık küresinin arka kısmını oluşturur. Bu fiziksel ayrımlar, işlevsel ayrımların da sınırlarını oluşturur. Başka bir ifadeyle, beynin bölgeleri davranışlarımızın belirli özelliklerini yönetir. Şimdi hangi davranış türlerinin hangi beyin loblarıyla ilişkili olduğunu inceleyelim. Yan başlık. Beyin kabuğundaki duyu alanları. Görme. Vizyon. Her yarık kürenin oksipital lobu görme davranışı ile ilgilidir. Göz yuvarlarının arka kısmında bulunan retinaya ışık düşünce görme sinirleri uyarılır ve burada elektrokimyasal enerji oluşur. Sinir uyarımı optik sinir boyunca akar, optik kiyazmadan geçerek görsel beyin kabuğuna ulaşır. Optik kiyazma, görsel sinirlerin çapraz olarak bağlandığı özel bir bölgedir. Her iki gözün buruna yakın olan retinasından çıkan sinir uçları o gözün öbür tarafındaki yarık küreye gider. Şakak kısmındaki retinadan çıkan görme sinirleri ise gözün bulunduğu yarık küreye giderler. Hem deneyler hem de kazalar sonucu beyinde oluşan tahribatlar ense lobunun görmeyle ilgili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Beyin ameliyatı sırasında ense lobu uyarılan hasta ışık görmüş ya da görmeyle ilgili bazı algılamaları olmuştur. Ense lobu hasara uğrayan hastaların görme yeteneklerinde büyük kayıplar görülmüştür. İşitme, hearing. İç kulaktaki nöronlar ses dalgalarını sinirsel enerjiye çevirerek yanlamasına olduğun içinde yer alan işitme merkezlerine gönderirler. Buradaki hücreler işitmeyle ilgili görev işlevleri yapabilecek biçimde uzmanlaşmışlardır. Her nöronun yaptığı görev, diğer nöronların yaptığı görevden farklıdır. Örneğin buradaki bazı nöronlar ancak alçak tondaki seslere, diğer başka nöronlar ise yalnızca yüksek tondaki seslere tepkide bulunurlar. Beden duyumları, body senses. Çeper lobunda merkez oluk boyunca uzanan duyusal korteks, bedenin değişik yerlerinden gelen duyumlarla ilgilidir. Bu alandaki nöronlar, ciltteki alıcılardan mesajlar alınca, biz dokunma, sıcaklık, soğukluk, acı ve beden hareketleri gibi duyuları algılarız. Duyusal kortekste bedendeki her bölgeye karşılık gelen bir yer vardır. Örneğin burnumuza dokunduğumuz zaman duyusal korteksin burunla ilgili belirli bir bölgesindeki nöronlarda faaliyet olur. Şekil 2.16'da merkez oluğun boylamasına kesitlerinden sağ tarafta olanı duyusal korteksteki bölgeleri göstermektedir. Bu kesitte insan vücudu baş aşağı temsil edilir. Ayak parmakları, ayaklar, bacaklar gibi vücudun alt kısımlarını oluşturan kısımlar beynin tepesinde, buna karşılık bedenin üst kısımlarını oluşturan yüz, el, kol ve beynin alt kısmına mesajlar göndermektedir. Sayfa 78. Vücudun hassas olan yerleri duyusal kortekste daha geniş yer kaplar. Örneğin dokunmaya son derece duyarlı olduğunu bildiğimiz insan yüzü ve elleri bedenin diğer kısımlarının oranla daha büyük bir bölgede temsil edilir. Ön ayak tabanlarını temsil eden duyusal korteks bölgesi köpeklerde küçük, çevreyi araştırma ve avını bulmada ön ayakları kullanan rakunlarda ise büyüktür. Yan başlık. Hareket ve beyin kabuğu. Alın lobunda duyusal korteks alanının karşısında merkez oluk boyunca uzanan motor korteks bedenin hareketleriyle ilgilidir. Motor kortekste duyusal kortekste olduğu gibi beden yine başarı temsil edilir. Bedenin daha hassas davranışlar yapması gereken ve ayrıntılı kas koordinasyonunu gerektiren kısımlarına daha geniş motor korteks alanı ayrılmıştır. Motor korteksin değişik bölgeleri elektrikle uyarılırsa bedenin o bölgelere karşılık gelen kısımları harekete geçer. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde mikroelektrotlar beynin motor korteksinin belirlenmiş noktalarına yerleştirilir ve hayvan hareket ettikçe hangi beden kısmının motor korteksteki hangi nöron gruplarıyla ilişkisi olduğu kaydedilir. Mikroelektrotlar yerleştirilirken hayvanlar anestezi altındadır. Anesteziden çıktıktan sonra denemelerin yapıldığı süre içinde acı duymaz. Yan başlık, öğrenme, düşünme ve beyin kabuğu. Duyum korteksi ve motor korteksi beynin ancak küçük bir kısmını oluşturur. Beyin kabuğunun geriye kalan büyük kısmının görevi nedir sorusu, bilim adamları için sürekli inceleme konusu olmuştur. Duyum ve motor korteksin etrafında ve arasında kalan beyin kabuğu kısmına bağlantı kurucu korteks adı verilir. Yeni öğrenilen davranışlar ve bilgilerle eski yaşantılar arasındaki bağlantıların bu kısımda kurulduğu varsayılmaktadır. Bu alanla ilgili bilgiler henüz sınırlıdır ve araştırmalarla sürekli yeni bilgiler elde edilmektedir. Bağlantı kurucu korteks, evrimleşme sürecinde en fazla gelişen ve insan sinir sisteminde en çok sayıda nöronu içeren en belirgin beyin yapısıdır. Algılama, öğrenme, düşünme ve bellekle ilgili süreçlerin burada yer aldığını zannedilmektedir. Birçok deney bu yönde destekleyici sonuçlar vermiştir. Örneğin ense lobu yakınında bağlantı kurucu kortekste meydana gelen beyin izlenmeleri derinlik algılamasıyla ilgili sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aşağı şakak lobunda bağlantı kurucu korteksin görme yeteneği ile ilgisi olduğu gözlenmiştir. Bağlantı kurucu korteksin bu bölgede yok edilmesi körlüğe yol açmamakla beraber şekil algılamasını ve şekiller arasındaki ayrım yeteneğini ortadan kaldırır. Görsel algılamayı son derece zorlaştırır. Alın lobundaki bağlantı kurucu korteksin düşünme ve bellekle ilgili olduğu gözlenmiştir. Örneğin alın lobundan bir parça çıkartılan denek hayvanları yiyeceğin nerede olduğunu hatırlayamamıştır. Kaza sonucu alın lobu zedelenmiş insanlar önceden bildikleri bilmecelerin çözüm yollarını hatırlayamamışlardır. Sayfa 79. Bağlantı kurucu korteks alanının değişik noktalarının elektrikle uyarılması ilginç gözlemlere ulaşmıştır. Bazı kişiler beyin ameliyatlarından önce tümörün yerini tespit etmek için yapılan elektriksel uyarılma aşamasında bağlantı kurucu alan uyarıldığında uzun zamanda hiç hatırlamadıkları çocukluk heyecan anılarını en ince ayrıntılarına kadar hatırlamışlar ve o olayların getirdiği heyecanlığından yaşamışlardı. Benfield 1969. Bu gözlemler bağlantı kurucu korteks alanında bellekle ilgili işlevlerin yer aldığını gösterir. Yan başlık. Konuşma ve beyin kabuğu. Bağlantı kurucu korteksin dil davranışı ile sıkı ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Çakak lobundaki belirli türden bir hasarın afazi adı verilen konuşma bozukluğuna yol açtığı gözlenmiştir. Afazinin değişik türleri vardır. Bir türünde hasta kendini söyleneni duyar fakat ne anlama geldiğini anlayamaz. Diğer bir türünde nesneyi görür, tanır fakat ismini söyleyemez. Örneğin değişik nesneler arasında tarak nesnesini tanır ve istenirse verir. Ancak elinde tuttuğum şeyin adını söylediğinizde de ismini söyleyemez. Bu durum konuşma yeteneğiyle ilgili değildir. Çünkü motor korteks sağlamdır ve kişinin diğer davranışlarında herhangi bir aksaklık yoktur. Afazide görülen aksaklıklar motor korteksle konuşmanın değişik yönlerini anlamlandırma, ses tanıma, isimlendirme gibi yöneten kısımların birbirleriyle bağ kuramamalarından kaynaklanır. 19. yüzyıl ortalarında doğru konuşma bozukluğu gösteren bir hastanın beyni üzerinde yapılan bir otopside, beynin sol yarık yöndeki alın lobunun merkezi yarığının hemen altında hasar olduğu belirlenmiştir. Sayfa 80. Bu gözlem bir diz araştırmanın yapılmasına yol açmıştır. Araştırma sonuçları, dil davranışının konuşma ve yazma yeteneğinin sağ elini kullanan kişilerde sol beyin yarı küresinde yer aldığını göstermiştir. Sağ beyin küresi ise daha sözsüz işlevlere ayrılmıştır. Başka bir deyişle simetrik yapıları olmasına rağmen beyin yarı küreleri işleyişleri bakımından simetrik değildir. Sol yarı küre, sağ yarı kürenin yapmadıklarını başarma eğilimindedir. Son zamanlarda yapılan ayrık beyin araştırmaları bu sonucu daha da belirgin duruma getirmiştir. Yan başlık. Ayrık beyin. Split brain deneyleri. 1960 yıllarında yapılan çalışmalarda aşırı epilepsi nöbeti olan hastaları sıkıntılarından kurtarmak için yeni bir müdahale tekniği geliştirildi. İki yarı küreyi birbirine bağlayan korpus kallosumu kesmek. Bu tekniğin amacı sarı nöbetinin altında yatan ve nöronlarda denetim altına alınamayan bioelektrik deşarjın öbür beyin yarı küresine geçmesini önlemekti. Gerçekten ameliyattan sonra sarı nöbetinin azalma gözlenmiş ve sarı nöbetlerinin yaygınlaşmasını engellemeye ilişkin amaç gerçekleşmiştir. Gazzaniga 1970-72. Temel amacı sarı nöbetlerinin önüne geçmek olan bu tür ameliyatlar iki beyin yarı küresinin nasıl çalıştığını gözlemleme olanağını doğurmuştur. Bu gözlemlerden belli başlarını da aşağıda inceleyeceğiz. Deneysel koşul şekil 2.18 ve 2.19'da gösterilmiştir. Korpus kallosum kesilerek iki yarı kürenin birbirleriyle ilişkisi kopartılır. Böylece iki yarı küre birbirleriyle iletişim kuramaz. Denek bir ekranın önüne oturtulur ve ekranın merkezinde bir noktaya gözünün tespit etmesi söylenir. Bir görsel uyarıcı saniyenin onda biri kadar bir zaman için ekrandaki merkez noktanın sağına veya soluna düşürülür. Ekranda kaşık kelimesinin belirdiğini farz edelim. Görüntü ekranın sağ tarafında oluşmuşsa görsel bilgi yalnız sol yarı küreye gider. Sol tarafında oluşmuşsa görsel bilgi yalnız sağ yarı küreye gider. Parantez içinde gözdeki retinanın burun tarafındaki kısmından çıkan sinirler gözün bulunduğu yarı küreden öbürüne atlar. Çakak tarafındaki retinadan gelen görsel sinir uçları ise aynı yarı kürede sonuçlanır. Parantezi kapatıyoruz. Böylece ekranın sağ veya sol kısmında görüntü düşürerek beynin yalnızca sağ veya sol yarı küresine mesaj